Ayrım 12. Zor Çiçekler. Hulusi Armağan Yıldırım. Sayfa 156. Eve gidince siz ne yiyeceksiniz? Bazı çocuklar vardır ki siz yakından ilgilendikçe size daha çok bağlanır ve hep kendisiyle ilgilenmenizi ister. Bu bir kısır döngüdür. Kimi çocuk yanınızdan ayrılmak istemez. Hep odanızda durmak ister. Başka çocuklarla ilgilenmenizi istemez. Sizi onlardan kıskanır. Sizi sığınacak bir liman gibi görür, demir atmak ister. Ben ona mitil attı derim. Siz ise diğer çocuklarla da ilgilenmek durumundasınızdır. O yüzden zaman zaman size bu şekilde bağlanan çocukları uyarmak zorunda kalırsınız. Bu sarmala yakalandığınız zaman daima onların gözetimi altındasınızdır. Sizin her adımınızı takip etmeye başlarlar. Böyle durumlarda size bu denli bağlı olan çocukları kırmadan uyarıp ilgilerini başka yöne çekmeniz gerekir. Bunu yapamazsanız çocukları tamamen kaybetmeniz ya da derin hayal kırıklıklarına uğratmanız kaçınılmaz olabilir. Murat yuvadan yeni gelmişti. Küçük, çelimsiz bir çocuktu. Yuvadayken yaramazlık yaparsan seni yurda göndeririz, görürsün gününü diye korkuturlarmış. Murat ilkokulu zar zor bitirmiş. Okuyamayacağı anlaşılınca da bizim yurda gönderilmişti. Korktuğu başına gelmişti. Yurda kabul işlemleri sırasında yüreği pırpır ediyor, etrafına korkak gözlerle bakıyordu. Bir büyük çocuk ya da personel yüksek sesle konuşsa hemen istemsiz bir şekilde başını elleriyle korumaya çalışırdı. Büyük çocuklar onun bu durumunu bildikleri için özellikle yanından geçerken yüksek sesle "böh" diye bağırırlar ya da Murat korku dolu gözlerle bakarken tokat atacakmış gibi yapıp başlarını kaşırlardı. O bu hareketlerden ürker ve başını elleriyle korumaya çalışırdı. Biz büyük çocukları uyarırdık ama onlar bizim olmadığımız yerlerde Murat'ı korkutmaktan hoşlanırlardı. O da sığınılacak liman olarak gördüğü benim odama ya da kendisine yakın bulduğu bir öğretmeninin yanına gitmeyi tercih ederdi. Onun gidişi bir ziyaret gibi olmaz, adeta mitil atmak gibi olurdu. Bıraksalar akşama kadar odada oturmak isterdi. Murat'ın yurda uyum sağlaması zor olmuştu. Hayatı hep yuvada geçtiği için yuvayı çok özlüyordu. Sık sık yanıma gelir, "Hocam, beni yuvaya geri almazlar mı?" diye sorardı. Ben de ona, "Sen artık büyüdün. Büyükler yuvada kalamaz. Büyüklerin yuvası yurttur," derdi. "Ama beni yaramazlık yaptığım için buraya gönderdiler. Artık yaramazlık yapmayacağım. Söyleseniz de beni yuvaya geri alsalar," derdi. Ben de ona, "Hayır. Seni yaramazlık yaptığın için değil, büyüdüğün için buraya gönderdiler. Hem burası sana anlattıkları gibi değil, korkma," diyerek teselli ederdim. Murat 6 yaşında yuvaya verildiği için ev hayatını hayal meyal hatırlıyordu. Hatırladığı bu hayatın kırıntılarını benimle paylaşıyordu. İçindeki aile özlemi yürek burkucu düzeydeydi. Akşam yemeklerinde çocukların başında durmaktan çok hoşlanırdım. O yüzden eve geç giderdim. Eşim bazen bu duruma sitem ederdi. Evdekilerin de akşam yemeğini geç yemelerine sebep olurdum. Bir akşam yurttaki yemek yenmiş, ben onların başında yemek süresince durmuştum. Eve gitmek üzere hazırlanıp çocuklara iyi akşamlar dedikten sonra Murat her zamanki gibi arkamdan yurdun bahçe çıkışına kadar gelmişti. "İyi akşamlar Murat, hadi bakalım, yurda git de erkenden yat," dediğimde her zaman "iyi akşamlar" diyen Murat o akşam, "Hocam, bu akşam eve gidince siz ne yiyeceksiniz?" diye sorduğunda afallamıştım. Durup bu soruyu cevaplamam gerekiyordu. Bu anlamlı sorunun içinde çok şey gizliydi. Ona, "Sen ne yediysen ben de ona benzer şeyler yiyeceğim. Bir de fırça yiyeceğim," dedim gülerek. "Ne fırçası hocam?" dediğinde, "Bak, bütün personel gideli 2 saat oldu. Ben hala buradayım. Benim yurttaki işimin dışında bir de evde yapmam gereken görevlerim var. Biraz daha geç kalırsam yemeğin yanında eşimden bir de fırça yiyeceğim," dedim. Akşam eve giderken Murat'ın sorusu zihnimi kurcalamaya yetti. Akşam konuyu eşime de açtım ve bir akşam Murat'ı eve akşam yemeğini çağırmaya karar verdik. Birkaç gün sonra bir akşam Murat'a, "Bu akşam yemek yeme, seninle eve gidiyoruz," dediğimde çok şaşırdı ve sevindi. Koşarak yatakhaneye gidip temiz kıyafetler giyip yanıma geldi. Ben de onu alıp eve getirdim. Eşim her zaman yaptığı yemeklerden yapmıştı. Murat'ın rahat olması için sık sık uyarılar yapıyordum. Zira çok heyecanlıydı. Tabağındaki yemekleri silip süpürmüştü. Boşalan tabakları mutfağa kendisi götürüyordu. Bu durum eşimi de mutlu etmişti. Bir iki saat daha evde durduktan sonra Murat'ı yurda geri getirmiştim. İyi akşamlar dedikten sonra bana, "Hocam, hep sizin evi merak ederdim. Benim bu merakımı giderdiniz. Size çok teşekkür ederim," dedi. Ben de mutlu olmuştum. Ertesi gün yurda geldiğimde Murat beni kapıda karşıladı. Günaydından sonraki ilk sözü, "Hocam, dün gece heyecandan doğru dürüst uyuyamadım," oldu. 6 yaşında evinden koparılan ve yurtta yaşamak durumunda kalan bir çocuğun hayal meyal hatırladığı ev hayatına ilişkin yaşadığı merakı gidermek beni de mutlu etmişti. Bahçedeki erik çekirdekleri. Bizim çocuklarımızın olayları ilişkilendirme, olay üzerindeki sebep-sonuç ilişkisini kurma yetisiyle mantık örüntüsü farklı gelişmektedir. Ancak uzun yıllar içlerinde bulunduğunuzda bu mantık algısını kavrayabilirsiniz. Olaylara verdikleri tepkiler, olaylara bakış açıları, yorumlayış farkı, ifade ediş şekli, karşısındakinin sözlerini anlamlandırma konusundaki mantık farklılığını hemen hissedersiniz. Bizim çocukları tanımayanlar tarafından bu bakış açısı, bu yaklaşım tarzı, bu sözler ve bu tepkiler garip, anlaşılmaz ve olumsuz olarak değerlendirilebilir. Onları tanıyanlar için bu tepkilerin, bu bakış açılarının, bu tarzların ve bu sözlerin anlaşılabilir, açıklanabilir, yorumlanabilir ve bazen mantığı zorlasa da izah edilebilir bir yanı bulunabilir. Yurdumuzda Talip isminde orta düzeyde zihinsel engelli bir çocuğumuz vardı. Daima gülümserdi. Yaramazlık yaptığında dahi biz ona kızarken o gülerdi. O dönem devletin resmi hizmetli kadrosunda çalışan tipik memur zihniyetli personelleri yurdun temizlik işlerini yapardı. Daha doğrusu onlar temizlik yapmazdı. Akşamları yatma saatinden sonra yurdu tepeden tırnağa hortumla yıkarlardı. Her akşam çocuklardan oluşan bir temizlik mangamız olurdu. Manganın başında nöbetçi öğretmen olurdu. Televizyon salonunda çocukların televizyon izlerken yedikleri ay çekirdeği ve çerezlerin kabuklarından neredeyse zemin karo taşlarının üzerindeki desenler gözükmezdi. Bir iki çocuk koltukları üst üste dizer, diğer çocuklar saplı süpürgeler ile yerdeki çekirdek kabuklarını ve çer çöpü süpürürdü. Nöbetçiler olarak biz su hortumunu tutardık. Birkaç çocuk da ellerindeki çekçeklerle senkronize bir şekilde kirli suyu üst katlardan aşağıya doğru çekerek yurdun çıkışına kadar atarlardı. Her nöbetçi öğretmen temizlik mangasına farklı ödüller verirdi. Kimisi birkaç saat fazla televizyon izletir, kimisi atari oynatır, kimisi gece kahvaltısı, kimisi çay ziyafeti verirdi. Bazı çocuklar nöbetleşe tutulan bu manganın daimi gönüllüleri olurdu. O zamanki müdürümüzün hastalık derecesinde temizlik takıntısı vardı. Büyük bir özenle yurdu tepeden tırnağa temizlesek de o yine temizlenmemiş bir yer bulur, yine bize laf sokuştururdu. Buna rağmen müdüre yurdu temizlemek bizim işimiz değil, o hizmetlilerin işi demezdik. Bu iş nöbetçi öğretmenler tarafından kimin başlattığını bilmesek de yapılması gereken rutin bir işti. Kış aylarında zor olsa da yaz aylarında eğlenceli bir şekilde yapardık. Temizlik bittikten sonra çocukları akşama kadar koridorları batırmamaları konusunda uyarırdık. Müdür her sabah katlara ve yatakhanelere temizlik kontrolüne çıkar, yanında da nöbetçi öğretmen olurdu. Gördüğü eksikleri söyler, uyarılarını yapar, sonra odasına çekilirdi. Hafta sonu nöbeti tuttuğum bir yaz günü akşam yemeğini çocuklara yedirmiştim. Yemekte meyve olarak can erik vardı. Bizim çocuklar erik, malta eriği, kiraz ve benzeri çekirdekli meyveleri yemekten sonra yemeği severler. Kimisi avucuna, kimisi cebine doldurur, yemekhaneden öyle çıkarlar. Dışarıda ya da koridorlarda yedikleri bu meyvelerin çekirdeklerini de bir silah ya da oyun aracı olarak kullanırlar. Birbirlerine karşı mermi olarak kullandıkları bu çekirdekler yüzünden koridorlar ve yatakhaneler bir anda sanki hiç temizlenmemiş gibi kirlenir. Bazı nöbetçiler buna izin vermemek için yemekhanenin çıkışında bekler ve ceplerde meyve araması yapardı. Ben ceplerini aramaz fakat meyveleri yemekhanede yemeleri konusunda onları uyarırdım. Kimisi uyar, kimisi uymazdı. Uymayanlara çatık kaşla uyarılarımı sürdürürdüm. O akşam yine uyarılarımı yaptım. Yemekten sonra hava aydınlık olduğu için yurdun bahçesine çıkmıştım. Bizim Talip yatakhanenin penceresine oturmuş, elindeki erikleri yiyip çekirdeklerini yurdun bahçesine fırlatıyordu. "Ben seni uyarmadım mı? Niye atıyorsun o çekirdekleri?" diye bağırdım. Talip sanki ben ona bağırmamışım gibi erik çekirdeklerini bahçeye fırlatmaya devam ediyordu. Benim sinirlerim tepeme çıkmıştı. Onun zihinsel engelli olduğunu unutmuştum. Doğruca yukarıya çıkıp Talip'in yanına vardım. "Çabuk in o pencereden," dedim. Talip pencereden inip yanıma geldi. "Ben seni uyarmadım mı biraz önce? O çekirdekleri niye bahçeye fırlatıyorsun? Söyle bana," deyince birden ciddileşip, "Hocam, o çekirdekleri ben çöp kovasına atmıyorum, bahçeye atıyorum," dedi. Daha da sinirlendim. "Ben de sana niye çöp kovasına atmıyorsun da bahçeye atıyorsun diye soruyorum," dediğimde, "Hocam, bahçeye attığım o çekirdekler büyüyecek, erik ağacı olacak. Biz de o ağaçtan eriklerimizi yiyeceğiz. Onun için bahçeye atıyorum," diye cevap verince kafamda bir şimşek çaktı. Talip bana kendisinin zihinsel engelli olduğunu hatırlatmıştı. Talip bana bir şeyi daha hatırlatmıştı. İnsanlara yaptıkları şeyler konusunda onları yargılamadan önce niçin öyle yaptıklarını açıklama fırsatı vermek gerektiğini. Talip'e yurttaki diğer çocuklar deli derlerdi. Normal insanlar çekirdekleri çöp kovasına atarlardı. Onu dikmek isteyenler ise bahçeye atarlardı. Acaba hangimiz deliydik? Talip'in mantığını kavrayınca ona olan kızgınlığım bir anda geçti ve tebessüm etmeye başladım. Şimdi onun bakış açısından bakıp öyle cevap vermek gerekiyordu. "Talip," dedim. "Bahçeye o kadar çok erik ağacı çekirdeği atarsan, bahçe erik ağacı ile dolar. Başka ağaçlara yer kalmaz. Yarın seninle bahçeye inelim, şeftali ve elma çekirdeği dikelim. Sen onları da çok seviyorsun, değil mi?" "Evet hocam, ben şeftaliyi çok seviyorum. Bir de bademi," dedi. İlk öğretim şart mı? Bizim yurt ve yuvalarımızda sayıları azımsanamayacak kadar engelli çocuk barınır. Bu çocuklar farklı engel düzeyinde ve gruplarındadır. Bir kısmı bedensel engelli, bir kısmı zihinsel engelli, bir kısmı ruhsal engelli, bir kısmı işitme ve konuşma engelli, bir kısmı spastik engelli, bir kısmı otistik, bir kısmı Down sendromludur. Bir kısmı da süreyen hastalıklardan ötürü engelli hale gelmiştir. Çocuklar mümkün olduğunca normal yaşıtları ile birlikte kaynaştırmaya tabi tutulur. İçlerinde engel oranı yüksek olup bakıma muhtaç derecede ağır engelli olanlar kuruma bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine nakledilir. Bu merkezlerde ömürleri boyunca koruma ve bakım altında tutulurlar. Hafif zihinsel engelli olan, yani zeka düzeyi normalin biraz altında olan çocuklar akranlarıyla birlikte kaynaştırma eğitimine tabi tutularak zihinsel gelişimine destek olunmaya çalışılır. Öğrenme güçlüğü çeken bu çocuklar milli eğitimin normal ilköğretim okullarında ya da bu okulların özel alt sınıflarında kaynaştırma eğitimine tabi tutulurlar. Çocukların büyük bir kısmı davranış ve uyum problemleri yaşadıkları için genellikle devam ettikleri okullarda istenmeyen çocuk muamelesi görürler. Okul idaresi bu çocukların okullarına kaydının alınmasını istemez. Yuva ve yurt idaresi de aksine çocukların ilk öğretime devamı yönünde ısrarcı davranırlar. Yuva ve yurt idarecilerinin bu ısrarının nedeni kendilerine emanet edilmiş çocukların en azından bir ilk öğretim diploması alıp ileride bir kamu kuruluşuna yerleştirilebilme şansını artırmaktır. İdareciler iyi bilir ki ilk öğretim diploması olmadan çocuklar 18 yaşına gelip yurttan ayrıldığında kamu kuruluşlarında onlar için açılan iş sınavlarına katılamayacak ve bu durum yurt idaresinin önünde bir sorun olarak duracaktır. 18 yaşını dolduran, öğrenme güçlüğü çeken diplomasız ve işsiz bir gencin önünde fazla bir alternatif yoktur. Ya yurttan ayrılıp özel sektörde kendi durumuna uygun bir iş arayıp bulacak, ya yurt idaresinin özel gayretleriyle bir bakım ve rehabilitasyon merkezine ömür boyu bakılmak üzere yerleştirilecek ya da yurttan ayrılıp sokaklarda yaşamaya başlayacaktır. Sokaktaki hayatın zorlukları ile baş edebilmek için bile belli bir zeka düzeyine sahip olunması gerektiği için Bu çocuklar sokakta da uzun süre barınamayıp yine bizim bakım merkezlerimize bir vesileyle yerleştirilecektir. Çocuklar için bu zorlu süreçten kurtulabilmenin tek yolu en azından ilk öğretim mezunu olmak, daha sonra da açılacak bir iş sınavını kazanabilmektir. Birinci şart yerine getirilip bir diploma alınsa bile engelli çocuklarımızın açılan bu sınavda başarılı olabilmesi mucize gibi bir şeydir. Sınavı kazanıp bir işe yerleştirilseler bile normal hayata ve iş hayatına adaptasyonları için belli bir süre gerekir. Bu dönemde çocuklarımızın her alanda desteğe ihtiyacı vardır. Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesine onu yakından tanımayanların ne sabrı, ne tahammülü, ne vakti, ne sorumluluğu, ne de yetkisi vardır. Memur olduğu halde memuriyet kurallarını özründen ötürü algılayamayan bir gencin mesaiye geç gelmesini, verilen bir işi yapamamasını anlayıp ona göre yöntemler ve düzenlemeler geliştirecek bir idareci profiline sahip insan oldukça azdır. Bütün bu aşamalardan geçip bir iş sahibi olabilen gencimizin böylesi bir idareciye rast gelmesi onun için büyük bir şanstır. Diğerlerini ise soruşturma, işten atılma, istifa ve müstafi sayılma gibi bir kaçınılmaz son beklemektedir. Bu sorunu çözebilmek için öncelikle engelli çocukların istihdamında ilköğretim mezunu olma şartının kaldırılması, ardından ise yapılacak sınavın onların öğrenme, algılama ve engel durumlarını da göz önünde bulundurarak yapılması gerekmektedir. Sınav sonrası iş hayatında da onların korumalı iş yeri dediğimiz iş yerlerinde istihdam sağlama yoluna gidilmelidir. Öğretilmeleri halinde bu çocukların belli bazı işleri akranlarından çok daha iyi yaptıkları tecrübe ile sabittir. Siz yeter ki o işi bu çocuklara layıkıyla öğretin. İşten kaytarmak nedir bilmez. Zaman mevhumu olmadan çalışırlar. İşi bitirmeden bırakmaz ve duygularını asla işe yansıtmazlar. Bir işveren için bundan iyisi ne olabilir ki? Turgut da böyle çocuklarımızdan biriydi. Bizim yurda ilkokulu bitiremediği ve 12 yaşını tamamladığı için gönderilmişti. Görünüşte akranlarından hiçbir farkı yoktu. Onun öğrenme güçlüğü çektiğini sadece bizler fark edebiliyorduk. Okul döneminde onu müdürünü yakından tanıdığım bir ilköğretim okuluna kaydettirdim. Okul müdürü ile de görüşerek Turgut'un durumunu izah ettim. Bizim istediğimiz ona bir diploma aldırmaktı. Okul müdürü ile mutabakata varmıştık. Yurdun iş atölyeleri de olduğu için Turgut'u önce marangoz atölyesine çırak olarak yerleştirdim. Orada ustaların da desteğiyle işi çok çabuk kavradı. Artık seri imalat yapabiliyordu. Arkasından demir atölyesine yerleştirdim. Orada da çok kısa sürede işi kavradı. Her türlü kaynağı rahatlıkla yapabiliyordu. 3 yıl içerisinde her iki branşta da ustalık düzeyine ulaştı. Ona ilk öğretim diploması alabildiğimiz için çok mutluydum. Sonraları Turgut bir kamu kurumuna yerleştirilebilecek akademik düzeye ulaştı. Reşit yaşa gelince iş formunu bizzat ellerimle doldurdum. Açılan ilk sınava ismini yazdırdım. Sınav komisyonu ile de görüşerek Turgut'un artı özelliklerinden bahsedip, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir halk eğitim merkezinde müstahdem olarak işe başlamasını sağladım. İşini çok sevdi. Bir gün bile kaytarmadı. Çalıştığı yeri evi gibi görüyordu. Halk Eğitim Merkezi'nin müdürü de onun ikinci müdür babası oldu. Askere gidip geldikten sonra arabasını da aldı. Turgut şimdi evli ve iki çocuk sahibi bir aile babası. Çocukluğu zihinsel engelli çocukların arasında geçmiş olan Turgut'un, diğer çocukların arasında olmasının onun zihinsel ve psikososyal gelişimine katkısı olacağını düşünen ve onunla çocukluk döneminde birebir ilgilenen özel eğitim öğretmeni mesai arkadaşım Nadir Hoca'nın, Turgut'un üzerinde çok büyük emeği var. Zamanında verilen doğru kararların bir çocuğun yetişmesinde ne kadar önemli olduğunun somut göstergesi Turgut'tur. Turgut'un bu aşamaya gelmesinde belki küçücük de olsa benim de katkım olmuştur. Fakat Nadir Hoca'nın emeğinin karşılığını asla ödeyemeyiz. Zira Turgut zihinsel engelli çocukların arasından çıkarılıp bir yetiştirme yurduna gönderilmeseydi, şu anda bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde ağır zihinsel engelli çocukların arasında hayatını sürdürüyor olacaktı. İyi ki varsın Nadir Hoca. Ses bombası. Bizim yurtlarda bayramlar diğer günlerden çok da farklı geçmez. İlk gün biraz hareketlilik olur, öğleden sonra da o hareketlilik yerini sükunete bırakır. Neden bırakmasın ki? Birkaç çocuğun dışında bayram için ailesinin ya da akrabasının yanına giden olmaz. Önceden organize edilmiş bir iki program dahilinde bayram törenleri yapılır. Ziyaretçiler ağırlanır. Hediyeler ve eğer gelmişse para bağışı ya da fitreler dağıtılır. Çocuklar da bayram boyunca yurtta olmanın verdiği burukluğu gidermek için kendilerine dağıtılan hediyelerle ya da harçlıklarla avunmaya çalışırlar. Sanki verilen harçlığı aynı gün bitirmek gibi bir zorunlulukları varmışçasına bakkala koşar, en sevdikleri yiyecekleri almaya çalışırlar. Hoş, harçlıkları o kadar da çok olmaz. Maytap, çatapat, torpil, mantar ve füze gibi patlayıcı oyuncakları bayramda patlatmayı çok severler. Görev yaptığım dönemde gözlemlerdim. Bazı büyük çocuklar işi o kadar ciddiye alır ve öylesine büyük bir seremoni içerisinde yaparlardı ki işi gücü bırakır onları izlerdik. Bir taraftan kızardık, bir taraftan da tebessüm ederek bakardık. Yine böyle bir bayram gününde bayramlaşma faslı bitmiş, çocuklar sağ sol dağılmışlardı. Harçlıklarıyla aldıkları mantar, çatapat ve torpilleri üçerli dörderli gruplar halinde yurdun önünde ve bahçesinde patlatıyorlardı. Gelen seslere alıştığımızdan dikkatimizi fazla çekmiyorlardı. Ta ki çok büyük bir patlama sesi duyulana kadar. Ben ve diğer nöbetçi personel dışarı çıkıp olan bitene anlam vermeye çalışıyorduk ki bir patlama sesi daha geldi. Koşarak çocukların yanına gittim. Büyük çocukların birinin elinde bir metre uzunluğunda bir su borusu vardı. Bu ses bundan mı çıktı? Dedim. Evet hocam, dediler. Şaşırmıştım. Elimi alıp inceledim. Yurdun demir atölyesinde çalışan İlker deneme yanılma yoluyla böyle bir alet icat etmişti. Atölyedeki hurda su borularından birini yaklaşık bir metre boyunda kesmiş, bir ucuna metal bir pulu kaynak ederek kapatmış ve ancak bir maytabın ya da füze fitilinin sığabileceği küçüklükte bir delik bırakmıştı. Ayrıca boruyu sabit tutabilmek için de tabanca kundağı gibi bir demiri de borunun hem başına hem sonuna kaynak etmişti. Nasıl çalışıyor bu diye sorunca İlker aleti elimden alıp elindeki füzelerden birini fitili aşağıya gelecek şekilde borunun içine bıraktı. Fitil borunun pul kaynak edilmiş alt tarafından çıksın diye aleti sallayıp fitilin çıkmasını sağladı. Elindeki çakmakla fitili ateşleyince küçük çocuklar ellerini kulaklarına götürdüler. İlker elindeki aleti havaya kaldırıp beklemeye başladı. Aletin içindeki füze sanki bir tüfek atılmış gibi patlamıştı. Büyük küçük bütün çocuklar her patlayışta büyük bir sevinçle yerlerinden fırlıyorlardı. İlker de gururla icat ettiği ses bombası atan aletini elinde taşıyordu. Nasıl akıl ettin bunu? İlginç bir alet ama çok ses çıkarıyor. Biraz sonra polisler buraya damlar diyerek elinden aleti alıp bekçiye teslim ettim. Çocuklardan birisi de elindeki çelik çay bardağını göstererek ''Hocam bak şimdi'' dedi ve füzeyi ateşleyerek çelik bardağı füzenin üstüne kapatıp oradan uzaklaştı. Füze büyük bir gürültüyle patlamış ve bardak belki 30 metre yukarıya fırlamıştı. Bardak yere düştüğünde ortadan yarılmış durumdaydı. Çocuklar, bunlar çok tehlikeli oyunlar. Bir tarafınızı sakatlarsınız. Hem bardaklar da kullanılmaz hale geliyor. Bir daha yaptığınızı görmeyeyim. Siz de diğer çocuklar gibi eğlenin, dedi. Çok geçmedi, yakındaki polis karakolundan bir ekip arabası geldi. Arabanın içinden yeni tayin olmuş genç bir komiser ile iki polis memuru inmişti. Anlaşılan birileri çocukların füzelerle çıkardıkları seslerden rahatsız olmuş ve karakola telefon etmişti. Genç komiser bizim yurda ilk defa geliyordu. Suçlayıcı bir ifade ile ''Böyle bir bayram gününde mahalleliği rahatsız etmeye ne hakkınız var?'' deyince ben bozuldum. Çocukları savunmam gerekiyordu. Komiser bey, bu çocuklar senenin 365 günü buradalar. Mahalleler evlerinde bayramlarını kutluyorlar. Bizim çocuklar da yurdun bahçesinde maytaplarla bayramı kutluyorlar. Bu kadarcık eğlenceye hakları yok mu? Dedi. Komiser yutkunmuştu. Ama hocam, sesleri biz karakoldan duyduk. Yurdun yakınındaki evler kim bilir nasıl duymuşlardır. Patlattıkları şey neyse daha az ses çıkartan maytaplar atsınlar. Bizler de telefonla şikayet gelince müdahale etmek durumundayız. Siz idare edin vaziyeti, deyip çocuklara iyi bayramlar dileyerek oradan ayrıldılar. Bizim çocuklar da o bayramdan sonra o aleti bir daha kullanmadılar. 12. ayrımın sonu, sayfa 170.